Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Kur'an'dan Öğren başlıklı yazıyı paylaşacağız. Dünya hayatını en mükemmel şekilde yaşamak ve en güzel ahlaka erişmek isteyenler, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmalıdırlar. Aksi halde bugün cereyan eden haksız, hukuksuz, zulümlerle dolu bir hayatın parçası olarak ebedi hayatını mahvetmek kaçınılmazdır. Rabbimden size indirilene Kur'an'a uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Pek az öğüt dinliyorsunuz. Bir de şerefli Kur'an'a saldıranlar, hükümlerini hiçe sayanlar var. Kendi sapkınlıklarına delil diye Kur'an ayetlerinden doğru olmayan fikirler üretip bazı yanlı mihraklara yaranmak isteyenler var. Onlar için de ayetler açık ve net. Gerçekten Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizlemede bulunup da onu az bir değere değişenler var ya, onların karınlarına tıkındıkları ancak ateştir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları günahlarından arındırmaz. Onlara elem verici bir azap vardır. Buna benzer bir başka ayeti kerime daha var ki Allah Teala onlara lanet ediyor. Korkunç bir son bu ahiret adına. Gerçekten indirdiğimiz açık delilleri ve hidayet yolunu kitapta insanlara beyan ettikten sonra onu gizleyen kimselere hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edenler lanet ederler. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler hariç, onların tevbesini kabul ederim. Kur'an'da insana akıl, fikir, duygu, irade verildiği ve bu yetenekleriyle insanın en güzeli yaşayabilecek kıvamda olduğu belirtilir. İnsan bu kıvama gelirken nefsin tuzaklarına, şeytanın hilelerine aldanmadan mücadele eder. Zira iman etmenin gereği budur. Müminlik kıvamı böyle gerçekleşir. Kişi bu hususta verdiği imtihanda önce bocalar, sonra göğüs gererek olgunlaşır ve nihayet kemal bulur. İşte insan bu haliyle Hazreti İnsan olur. Kur'an-ı Azimüşşan insanları zalimlikten, kötülükten, günahlardan, her türlü çirkinliklerden alıkoyarak onları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için semalar aleminden yeryüzüne indirilmiştir. Kur'an'ın hedefi faziletli ve ahlaklı bir toplum inşa etmektir. Bu asr-ı saadette gerçekleşmiştir. İlerleyen süreçlerde insanlar ne zaman hak ve hakikatten uzaklaştılarsa işte o zaman zulüm payidar olmuştur. Kur'an'ın hükümlerinin insan ve toplum hayatına hakim olması en mükemmel hayat tarzıdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Bugün cereyan eden hadiseler ayetlerin tecellisidir. Akıllı kişi Kur'an'ın nuruyla nurlanıp kendisindeki bu nurla başkalarını aydınlatır. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Biz dünyada, kabir aleminde ve ahirette kitabım Kur'an'dır diyeceğiz inşallah. O hidayet rehberini tanımayan kitapsızlara da Allah Celle ve Ala hidayet nasip etsin. Yoksa akıbet ağır bir hüsrandır. Kur'an zikri hakimdir. Ona tabi olanlar akıl ve fikirlerini hayra kullananlardır. Ona tabi olanlar nefsin sultasından, şeytanın ivalarından beri dururlar. Ona tabi olanlar dünyanın alayişine kanmazlar. Kimsenin kölesi olmak istemeyenler yalnızca Kur'an'a teslim olurlar. Devrin modasına, internetine, şov telkinlerine aldanmazlar. İşte böyle insanlar gerçek manada hür insan yani hakiki Müslümanlardır. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Bildirdiği hayırlı amelleri yapan müminlere kendileri için pek büyük bir mükafatın olduğunu da müjdeler. Bütün bir insanlık son nebinin getirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'den sorumludur. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. O, kainat hakikatlerini anlatması, geleceği aydınlatması yönüyle mucizedir. ebedi yönüyle mucizedir. Eskimeyen en adil hükümleri ihtiva etmesi yönüyle mucizedir. Bütün insanlığı kucaklaması yönüyle mucizedir. Burada sayılamayacak kadar pek çok farklı yönleriyle Kur'an-ı Hakim başlı başına mucizedir. Onu cüretkârca, hadsizce yakan rezillere, yırtan cahillere veyl olsun. Ebedi alemde çok acı bir akıbet o beyinsizleri bekliyor. Şurası bir gerçek ki altının değerini ancak sarraf bilir. Altın ve pırlanta çamura düşse de değerinden bir şey kaybetmez. Bizler o İslam düşmanlarına inat, hayat kılavuzumuz olan Kur'an'ımızı her zaman hem okuyarak hem de ondan en güzel şekilde istifade ederek onu sadece yüreklerimize koymakta kalmayıp, ezberleyip, hayatımıza tatbik ederek kendisine sahip çıkacağız Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim her devrin dert ve problemlerine çare olmuş, şifa bahşetmiştir. Kur'an-ı Hakim, nazil olduğu devirdeki insanlara ferdi ve içtimai buhranlardan kurtuluşun yolunu göstermiş, onların maddi manevi hastalıklarına ilaç ve merhem olmuştur. Bugünün ve geleceğin adı konulmuş, konulmamış bütün dertlerinin devası da bu şanlı kitaptadır. Kur'an-ı Kerim aslında bütün insanlığa inmiştir. Biz Müslümanlarsa onu okuyup öğrenmekle, en güzel şekilde yaşayıp temsil etmekle mükellefiz. İşte bu Kur'an indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Artık Kur'an'a uyun, onun emir ve yasaklarına aykırı davranıştan sakının ki merhamet olunasınız. Benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çeviren kişiler için buhranlarla dolu dar bir hayat ve geçim sıkıntısı vardır. Kur'an-ı Kerim, hayatın başlangıcını ve sonunu anlatan, ebedi kurtuluş düsturlarını açıklayan, saadet ve felakete götüren yaşantı biçimlerini tarihi hadiselerle ortaya koyan, bugün dahi keşfedilmemiş kainatla ilgili nice ilmi mucizeleri akıl sahiplerine sunan, hakla batılı birbirinden ayıran muhteşem bir kitaptır. Onun için de bütün insanların muhtaç olduğu ilmi, itikadi, içtimai, iktisadi, hukuki ve ahlaki kanunlar bulunmaktadır. Ondan istifade edenler hayır ve kemal bulurlar. Ondan uzak kalanlar şer ve zeval bulurlar. Zulüm icra ederler, hüsrana düşerler, huzur bulamazlar. Hem dünyada hem de ahirette rahata kavuşamazlar. Kur'an, kainat sona erene değin, her devirde hükümleri hep baki kalacak, eskimeyecek, değiştirilemeyecek şekilde mukaddes bir vahiydir. Selam olsun Kur'an-ı Kerim'e tabi olup onu aziz bilenlere. Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı İnsanlığı Kur'an'dan Öğren başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nden yazılar paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Yetersiz Anne Sendromu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sağa sola bakıp anneliğini küçümseyenler kervanı diye bir şey var. Nasıl mı? Özellikle sosyal medyanın hayatımıza fazlasıyla girmesi yüzünden orada yapılan bilgi içerikli veya magazinsel her paylaşım olumlu ya da olumsuz tesirlere sahip olabiliyor üzerimizde. Bunlardan bir tanesi de annelerin kendilerini diğer annelerle kıyaslayıp yetersiz hissetmesi. Elbette dışarıdan bilgi, fikir, tavsiye ve ilham alınabilir fakat bunlar kendi benliğimizde ve ailemizde harmanlandığı ölçüde bizden bir parça olabilir, neşe ve umut verebilirler. Bazı anneler çocuklarıyla geçirdikleri zamanın çoğunu onlarla oynayarak geçirebilir. Bazı anneler bu zamanı etkinlik yaparak, bazı anneler komşu ziyaretleri, geziler vesaire organizasyonlar düzenleyerek, bazı anneler çocuklara ayırdıkları zamanlarını onlarla muhabbet ederek, bazı anneler kitap okuyarak geçirebilirler. Bazıları ise bunların hepsini birden yapabilirler. Yani bu, annenin fıtratına, ilgi alanlarına, o anki haleti ruhiyesine veya birikimlerine göre değişebilir. Zaten o yavruyu bize, yani bizim gibi özellikleri olan birine veren Allah'ın bunda bir muradı vardır elbet. Tabii bu, ben de böyleyim deyip aleni yanlışları yapmayı meşrulaştırmaz. Biz helal ve mübah dairedekilerden bahsediyoruz. İnsanın biricikliğini unutup başkalarına gıpta ederek, başkalarında takılı kalarak yaşamasının kişiye ne faydası olabilir? Onun yerine içimize ve ailemize dönebilirsek, kendi iç enerjimizi ve ihtiyacımız olan şeyleri bulma ihtimalimiz ve imkanımız artacaktır. Bir arkadaşın dediği gibi, zaten çocuk şuradan şu verileri gireyim de şuradan çıktısını alayım diyebileceğimiz bir varlık değildir. İnsanın kendisi bir muamma zaten. Dolayısıyla ben ömrümü çocuğumla oynayarak geçirdim, o artık imanlı ve güzel ahlaklı olacak diyebileceğimiz bir garanti içinde değiliz. Allah herkesi farklı özelliklerle donatmıştır. Dolayısıyla her anne biriciktir ve kendi kullarında kendisiyle yarışabilir ancak. Evet, çocukla kaliteli zaman geçirmek mühimdir ama neyin nasıl tecelli edeceğini veya nasıl tesir edeceğini çok da bilmiyoruz. Biz elimizden geldiğince gayretle mükellefiz. Hiçbir şeyin neticesinden emin olmadığımız bir yolculuktayız. Neticeyi yaratacak olan Allah'tır. Bu, harekete geçmemek, gayret etmemek değildir elbette. Tohumu ekmeden, sulamadan mahsul almayı beklemek ahmaklık olur sadece. Fakat bunları yaptığımızda o mahsulün alınacağı garantisi de yoktur. Her işimizi, her şeyin mutlak sahibi olan Rabbimize fiili ve kavli dualarla emanet etmek icap eder. Çocuk yetiştirmek de böyle bir şeydir. Onları kurda kuşa yem etmemek için daha fazla düşünüp çalışmamız gereken bir zamandayız. Ama bunu Allah'ın bize verdiği özellikler ve imkanlarla yapabiliriz. Kendimizi başkalarıyla kıyaslayıp yetersiz hissederek değil. Zaten bu da şeytanın bir oyunudur ki kişiyi güçsüz ve enerjisiz bırakarak çabalamaktan ve gayretten uzaklaştırır. Bir boş vermişlik içine girmemize yol açar ya da tam tersi bu durum haset ve hırs duygularına dönüşebilir. Belki başka bir alanda hem kendimize hem yavrumuza daha verimli olabilecekken ben de yapacağım dediğimiz işte nefsimizle hareket etmemize sebep olabilir. Bu da görüntü itibarıyla güzel gözükürken verici tesir ve mana itibarıyla bir çürümüşlüğü beraberinde getirebilir. Niyetler işimizin akıbetini belirler çünkü. Bir durup düşünmeliyiz önce, biz nereye doğru akıyoruz, gönlümüz ne tarafa meyilli, menzilimiz neresi, hayatta ve çocuk yetiştirirken önceliklerimiz nedir ve de şunu bilmeliyiz ki herkes ben değil, ben de herkes değilim. Eğer sosyal medyada gördüklerim ve bu vesileyle yapmak istediklerim beni hayra teşvik ediyor, niyetimi bozmuyor, gücümün üstünde beni ve ailemi zorlamıyorsa örnek alıp uygulayabilirim. Aksi halde teknolojik şeyler ve bilimle ilgilenen ve bu alanda üreten bir anneye bakar, vay be ne anneler var diyerek hamur yoğururken üzülebiliriz. Veya toprakla uğraşan, kendi ekmeğini yapan, bütün gün faaliyet yapan, oyun oynayan, tiyatro müze gezen, masal anlatan, dikiş diken annelere bakıp üzülebiliriz. Oysa annelik en çok gönül dünyamızdaki imkanlarla enerji üretebileceğimiz bir alan. Bizde ne var, bize ne vermiş yaratan, buna bakabilmek lazım. Biz olarak güzeliz. Onlar kendileri olarak güzeller. Asıl odaklanmamız gereken yer şurası. Bizi Allah katında üstün kılacak olan gayretimiz, imanımız, ihlasımız, takvamız, iffetimiz, güzel ahlakımız. Ayrıca belki faaliyetten saymadığımız komşuya ikramda bulunma fazileti çocuğa daha çok tesir edecek. Belki oyundan saymadığımız elimizde kalan son parayı ihtiyaç sahibine vermek, belki haya iffet abidesi olmak, beylerimize olan muamele ve hizmetimiz, girdiğimiz ortamlar konusunda hassasiyet sahibi olmamız ya da yana yakıla yavruların imanı ve ahlakı için gözyaşlarıyla dua etmemiz, onlarla geçirdiğimiz her anı Allah rızası için niyet etmemiz daha çok tesir edecektir belki de, bilemiyoruz. Yavruların gönlüne girmek, onlarla zaman geçirmek mühim. Ama bunları yaparken bırakalım o yapmış, ben de yapmalıyım demeyi ya da başkalarına bakıp üzülmeyi. Bunun yerine çocukların ve bizim maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı görmeye ve yaraya göre merhem sunmaya odaklayalım gönlümüzü. Zaten annenin bir fıtratı olduğu gibi çocukların da bir fıtratı var. Her anne her işi yapacak, her çocuk da buna meyledecek, uyacak gibi bir kaide de yok. Seveceğiz, gözlemleyeceğiz, bize hep birlikte ne iyi gelir bulacağız Allah'ın izniyle. Zaten annelik en çok hissetme sanatıdır aslında. Rabbim doğru hissedebilmeyi, dosdoğru anlayabilmeyi nasip etsin cümlemize. Bunu yapmaya çalışırken ilham aldığımız kimseler varsa bu güzel, fakat gücümüzü tüketecek, manevi hastalıkları depreştirecek, gerçek veya sanal bütün ortamlardan uzak duralım. Rabbimiz doğru yerlerde olabilmeyi, hayırlı niyetlerle, hayırlı gayretler içinde bulunabilmeyi ve ileriki yaşlarımızda yavrularımızın pırıl pırıl imanını ve ihlasını, salih amel ve hizmetlerini seyredebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Yetersiz Anne Sendromu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Birliklerimize devam ediyoruz Sesi Dergi'de. Şimdi de Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Benlik Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Anne bedeni, rahmine düşen ve bir insan namzedi olan tohumun her türlü ihtiyacına koşmakta, tabiri caizse bir dediğini iki etmemektedir. Hatta tohum henüz yerine yerleşmeden annenin vücudunda hususi hazırlıklar başlamaktadır. Bu zigotun hayatta kalabilmesi, embriyo, fetüs vesaire safhalarından selametle geçip yeryüzüne afiyetle çıkabilmesi için tabii ve zorunlu bir vetiredir. Ancak gemiden sahile ulaştıktan sonra kendi ihtiyacını görür hale gelene kadar geçirdiği en aciz safhalar dahil artık onun bilfiil terbiye süreci de başlamış ve her tavrımız bize emanet olarak gönderilen bu misafirin şahsiyetinde bir temel olmak üzere kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Dünyaya merhaba dediği andan itibaren her arzusu sınırsız karşılanmaya çalışılan insanoğlunun içinde meknuz bulunan ham nefis gitgide palazlanacak, nereden geldiği, kimin mülkünde yaşadığı ve nereye sefer ettiğinin şuuru verilmeden giderilen hazları onun da çevresinin de başına bela olacaktır. Bu sebeple insanın kişilik gelişiminde sağlıklı bir terbiyenin ehemmiyeti göz ardı edilemez. Felsefe tarihinde sıkça tartışılan egoizm, ben sevgisi, bencillik, ferdin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi olarak tarif edilmiştir. Bu hususta konuyla ilgilenen uzmanların söyleyeceği pek çok şey olduğu muhakkak. Lakin kuru aklını yegane rehber edilen, kimseye bir deva olamamış felsefecilerin, bunların teorileriyle, fikirleriyle beslenerek büyüyen modern psikolojinin ve onları kendilerine muallim edinenlerin, kişinin benlik terbiyesinde de kayda değer bir reçete yazamayacakları aşikar. Çocukluk hafızamızda kalan bazı hekimlerin tabelalarında ruh ve sinir hastalıkları uzmanı yazardı. Çevremizde ise bunların çoğunun ruhun varlığını kabul etmeyen inançsız kimseler oldukları zikredilirdi. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldığı gayriya himmet ede kabilinden bunların hastaya ne faydası olacak denildiğini hatırlıyorum. Pozitif ilim, görünmese de varlığı inkar edilemeyen, bedenin her zerresine yayılarak ona hayat veren bu sırrın eserleri sayesinde aşikar olduğunu kabul ettikten sonra çeşitli rahatsızlıklara yaklaşım tarzını da değiştirmek zorunda kaldı. Ancak bu alanda hala kat edilecek uzun bir yol var. Bizler maalesef Anadolu irfanından uzak, materyalist bir zihniyetin eğitiminden geçtik ve bu asır insana sürekli ferdiyetçiliği, hodbinliği telkin ediyor. Kendisinden başkasının önemsiz olduğunu, herkesin ve her şeyin kendi mutluluğu için feda edilebilir olduğunu, hazlarına ulaşmak için her yolun caiz olduğunu telkin ediyor. Büyük küçük tanımıyor, merhameti acizlik olarak dayatıyor. Bir diğerinin hususi alanlarını, değerlerini tarumar edebilecek kadar pervasız olmayı da sözüm ona kişisel gelişme olarak sunuyor. Hudutları çiğnemenin adı özgürlük, edepsizliğin adı özgüven, her ayıba bir tevil yolu var. Terbiye görmediğinde ucu ilahlık iddiasına kadar varabilecek. Benden büyük kim var diyerek çevresini kendisine tapmaya zorlayabilecek veya kendi nefsini ilah edinip ona tapmaya kadar varabilecek bu megalomanyanın bir terapisi olabilir mi? Evde ebeveynlerin, okullarda muallimlerin, iş yerlerinde patronların, hasılı toplumun her alanında insanların bilerek veya bilmeyerek büyüttükleri egolarıyla başları dertte görünüyor. Bu durumun bir çaresi, bu hastalığın bir reçetesi var mıdır? Çözüm nerededir? İnsanın bu cihan mektebine gönderilişi ve daha dünyaya gelmeden kendisine ikram edilmeye başlanmasının sebebi nedir? Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Benlik Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Bulduk Bir Ehli Tahkik başlıklı yazıyı aktaracağız. Dilek Savaş imzasını taşıyor bu yazı. Kültürümüzde var olan geleneksel iş bölümünde kadının evin içindeki işlerden, erkeğinse dışarıda evin geçimini sağlayan işlerden sorumlu olduğu anlayışı gün geçtikçe geçerliliğini yitirmeye başladı. Günümüzde kadınlar da maddi yönden evlerine katma değerde bulunmak için dışarıda birçok iş sahasında çalışıyor. İster fıtratlarına uygun olsun, ister olmasın, bütün iş alanlarında bayanlar boy gösteriyor, ayaklarının üzerinde duran kadın anlayışı gitgide toplumu hakimiyeti altına alıyor. Kadın güçlendikçe en az erkek kadar söz hakkına sahip oluyor ve bunun neticesinde ailede rol çatışmaları meydana geliyor. Artık o sadece evin işlerinden sorumlu biri değil, kocası gibi eve kazanç getiren bir fert haline dönüşüyor. Bu sebeple fıtraten pek buna uygun olarak yaratılmamış kocasından da ev işlerinde kendi gibi davranmasını istiyor. Dinimizde asıl olan yardımlaşma müessesesini bir zorunluluk olarak görmeye başlıyor. Hane içini manen ve maddeten güzelleştirmeye yönelik eğitimlerin önemsenmediği bir çağda yaşamaktayız artık. Eskiden alınan eğitim, her ne olursa olsun bir hanım, çocuk bakımı, ev işleri gibi daha pek çok husustaki becerileri gelişmeden evlendirilmez, muhakkak ev içinin idaresine yönelik uygulamalı dersler de alırdı. Okuduğu bölüm ne kadar zor olsa da bu eğitimler en az mesleki eğitimi kadar önemliydi. Misafir ağırlamak, temizlik, yemek, ütü, eşe nasıl muamelede bulunulacağı, çocuklara nasıl davranılacağı gibi hususlar, statüsü ne olursa olsun bir hanımın muhakkak bilmesi gereken konular arasındaydı. Konunun önemine binaen öğrenilenler sadece anneden, nineden öğrenilenlerle kalmaz, okullarda da ev ekonomisi dersleri okutulurdu. Peki kadını evinden uzaklaştıran ve onu tıpkı eşi gibi çalışmaya mahkum kılan bu anlayışa neden bu kadar kapılıp gittik? İbn-i Rüşd'ün çok güzel bir tespiti var. Yumurta dıştan kırılırsa hayat son bulur, içten bir güçle kırıldığındaysa hayat başlar. Köklü değişimler içten başlar. Bu tespite dayanarak şunu söyleyebilirim ki kadın bir özdü, özün özü yani içteki tabakaydı ve toplumu değiştirmek, dönüştürmek isteyen nifak zihniyeti önce kadını değiştirmeliydi. Kadın değişirse her şey onların istediği kıvama gelebilirdi. Bu yüzden sebep ne olursa olsun kadın dışarıdaki hayata hazır hale getirilmeli ve evin içindeki rolü bir kenara bırakılmalıydı. Peki kadını dışarıya sevk eden sebepler gerçekten nelerdi? Çalışma sebebi kimimiz için gerçekten zor olan hayatın yükünü paylaşmak, kimimiz içinse uzayıp giden ihtiyaç listemizi karşılamaktı. Peki ihtiyaç denilen şeyler nelerdi? Kimi için muhakkak gidilmesi gereken tatiller, her mevsim yenilenmesi gereken kıyafetler, kimi için kirayı ödeyecek gücü olsa bile akşama sofraya katık edecek yemek parasını çıkaramayan eşe destek. Kimi içinse insanlığa hizmet, emeklerinin karşılığı maddi hiçbir şeyle kıyaslanmayacak olan öğretmenlerimiz ve doktorlarımız gibi insanlar olabilmekti. Bu aslen ecri ve mükafatı çok büyük bir sebepti. Evet, kadın çalışabilirdi. Nitekim Hazreti Hatice de ticaretle uğraşan bir hanımdı. Fakat işi ona çok sevdiği zevcini sallallahu aleyhi ve sellem ve evini unutturmamıştı. İşinin ağırlığı çölün sıcağında onu beklemesine engel olmamıştı. Sebepler her ne olursa olsun çalışma hayatı bir tercihtir. Rabbimiz bu sorumluluğu her ne kadar kadına yüklemese bile hayat şartlarının zorluğuyla mücadelede eşlerin beraber karar vermesi gereken bir tercih. Çalışan kadının yapması gereken en önemli iş niyetini yoklamasıdır. Evini ve eşini ikinci plana atıp sadece lüksünü artırmak için iş hayatına atılacak olanları ise büyük bir tehlike beklemektedir. Bu tehlikenin büyüklüğünü kazanılan hiçbir kazanç örtemez. Büyüyen rahat ve konforla beraber artacak olansa evin içindeki mutsuz yüzlerdir. Zira servetle sanırdık ki rahat artar. Rahatla umardık ki taat artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi ki, agah olun, ekseriyetle, servetle gaflet, rahatla illet artar. Dilek Savaş'ın kaleme aldığı Bulduk Bir Ehli Tahkik başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de kıymetli dinleyenlerimiz. Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.